Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2020 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kalem aldığı Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yunus Emre Hazretleri, senin ben demekliğin manide usul değil, biz kapı kullarına şaşı bakmak yol değil. Sahabeden Hazreti Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına gittim, kapıyı çaldım. Kim o? Buyurdular. Ben cevabını verdim. Allah Resulü ben lafzını kullanmama razı olmadılar. Hazreti Mevlana bu kıssayı işari manada şöyle şerh eder. Kalbi yanık aşık yarın kapısını tıklattı. Ancak kimsin sualine benim deyince yar git. Senin için içeriye girme zamanı değildir. Böyle manevi nimetler sahasında ham ruhlara yer yoktur dedi. O zavallı kapıdan döndü ve bir sene seferde bulunup yarın firak ve iştiyak kıvılcımıyla tutuştu, yandı. O yanık aşık iyice pişerek geri döndü. Tekrar yarın hanesi tarafına geldi. Ağzından yanlış bir söz fırlamasın diye bin bir endişe, korku ve edeple kapının halkasını vurdu. Yari, kapıdaki kimdir diye seslenince, ey gönlümü almış olan kapıdaki de sensin cevabını verdi. Yari de, madem ki şimdi sen de benim gibisin, ey benden ibaret olan gir içeri, bir evin içine iki ben sığmazdı, dedi. Ardından ekledi. Ey nefsini yenip alt eden kişi, gel içeriye gir. Sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıddı değilsin. Sen şimdi güllere şah olansın. Görünüşteki ikiliği bırakıp artık bir olansın. Yine Mevlana Hazretleri buyurur. Her kim ki Hak kapısında ben ve biz diyecek olursa o kimse la yani red vadisinde dönüp dolaşıyor demektir. Öyle olanlar dost kapısından alınmazlar. Bir iplik pek çok lifin birleşmesiyle meydana gelir. Onun bir iğne deliğinden geçebilmesi için liflerin birliğini koruması elzemdir. Her lif ayrı bir baş çekerse ipin ucu çatallanır, birliği, tevhidi bozulur. İğnenin deliğinden geçemez. Bir mümin de iradesini Cenab-ı Hakk'ın iradesine ne kadar ram edebilirse, o nispette tevhidin hakikatinden hisse alabilir. Bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a teslim olup ilahi iradenin zıddına olan her türlü nefsani arzusunu bertaraf eden bir kul Rabbinde fani olmuş olur. Cenab-ı Hak onu dostluk kapısından içeriye kabul buyurur. O dostunun artık gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. İşte kamil manada tevhid o zaman gerçekleşir. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan sırrı tecelli eder. Ayet-i kerimede buyurulan, bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de müjdesi böyle kullara ihsan edilir. Bunun için İnsanı kamil yetiştirmeyi hedefleyen tasavvufun en fazla üzerinde durduğu husus, nefsin tezkiye, kalbin tasfiye edilmesidir. Yani dış alemle birlikte iç alemi de Cenab-ı Hakk'ın sevmediği ne varsa hepsinden temizlemek, bunun ardından ilahi rıza ve muhabbeti celbedecek güzelliklerle tezyin edebilmektir. Kul, ancak bu takdirde Rabbinde fani olur, tevhidin hakikatinden hisseler alır. Nasıl ki Sakarya Nehri Karadeniz'e döküldüğü zaman artık Karadeniz'de Sakarya bulunamazsa, o artık Karadeniz'de kaybolursa, mümin de nefsinin iradesini Cenab-ı Hakk'ın iradesine bütünüyle rağm ederek onda fani olmalıdır. Bu hali idrak edebilmenin önündeki en büyük engeller nefse yerleşmiş olan süfli arzulardır. Heva, heves ve ihtiraslardır. Bunların başında gurur, kibir, ucub, gösteriş, baş olma arzusu, benlik davası, servet, şehvet ve şöhrete duyulan aşırı düşkünlük gelir. Bir kul fani hazlardan uzaklaşmadıkça baki lezzetlere kavuşamaz. Tıpkı çocukların sütten kesilmedikçe yüksek gıdalara ve hayati lezzetlere eremedikleri gibi. Bunun için tasavvufi terbiye yolculuğunda ilk adım, manevi terakkiye ayak bağı olan nefsani takıntılardan kurtulmaktır. Nitekim hak dostları, ömürleri boyunca nefsaniyete iptal mührü vurabilmenin gayreti içinde olmuşlardır. Bir kişide benlikten bir harf kalırsa, o Allah dostu olamaz buyurmuşlardır. Dünyaya gurur ve kibirle çalım satarak arz-ı endam etmeye değil, bilakis tevazu ve mahviyet içinde kullukta bulunarak Cenab-ı Hakk'a arz-ı hal etmeye geldiğimizi telkin etmişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azameti önünde insanın kendi hiçlik, yokluk ve acziyetini idrak edebildiği nispette değer kazanacağını talim etmişlerdir. Bütün güzel ahlakın temelinde tevazu ve hiçlik halinin bulunduğunu beyan buyurmuşlardır. Hakikaten ancak mütevazı bir insan edepli olur, cömert olur, fedakar olur, hizmet ehli olur, velhasıl insanı kamil olur. Nitekim Yunus Emre Hazretleri benlik perdesini aradan kaldırmak, böylece tevazu ve hiçlik tacını giymek için başını Tapluk Emre'nin dergahının eşiğine koymuştur. İç alemindeki ihtilaçları ve nefsani ihtirasları herkesin ayak bastığı o eşikte bıraktıktan sonra mürşidinin gönül dergahına kabul buyurulmuştur. Bahaüddin Nakşibend Hazretleri varlık ve benlik elbisesini çıkararak nefis engelini aşabilmek için yaralı hayvanlara hizmet etmiş, yoldan geçen mahlukata hürmet duyguları içinde yol vermiş, adeta nefsini onlarla denk görmüştür. Ayrıca insanların geçtiği yolları temizlemiş, hastalara fedakarca hizmet etmiştir. Yine alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman, yani herkes iyi kötü olan benim diyerek ulaştığı tevazu, hiçlik ve yokluk hissiyatını ifade buyurmuştur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri manevi terbiye için Üftadi Hazretlerine intisap ettiğinde ondan da evvela gönlündeki varlık ve benlik duvarını yıkabilmesi için dünyevi ve nefsani dayanaklarını terk etmesi istenmiştir. Kadısı olduğu Bursa'nın çarşısında süslü kaftanıyla ciğer satması emredilmiş, akabinden de dergahın hela temizliği hizmetine verilmiştir. Hüdayi Hazretleri bu hizmetler esnasında nefsinin itirazlarını susturup benliğini bertaraf ettikten sonra cihan padişahlarına yön veren yıldız şahsiyetlerden biri olmuştur. Yine Halid-i Bağdadi Hazretleri de İslam alemini saran şöhretine ve ilimde güneşler güneşi diye anılmasına rağmen uzun bir yolculuğun ardından Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri'nin dergahına varmış, Hazret'in önünde edeple diz çökmüştür. Bütün gurur ve kibir dayanaklarını gönlünden çıkarıp atarak kendisine verilen abdesthane temizliği vazifesini samimiyetle yerine getirmiştir. Tevazu, yokluk ve hiçlik tacını giymiş, gördüğü manevi tahsil ve terbiye neticesinde bir gönül sultanı olmuştur. Bereketi günümüze kadar teselsül eden bir irşat hizmeti kendisine nasip ve müyesser kılınmıştır. Velhasıl en zor iş benliği, yani gurur, kibir ve enaniyeti bertaraf edebilmektir. Zira gurur ve kibir alametleri zahiren terk edilse bile nefsin bunu hazmedip kabullenmesi kolay değildir. Bu sebeple nefsin hile ve tuzaklarından hiçbir zaman emin olunamaz. Zira o, kimi zaman sureti haktan görünerek ve manevi hallere bürünerek sahibini kandırır. Mesela tevazu görünümlü bir övünme ile, "Efendim, bendeniz acizane ancak şu kadar hatim indirebiliyorum, şu kadar talebe yetiştirebildim, şu kadar hayrat yapabildim." diyerek ve bunu fanilere teşhir ederek o amellerin ecrini ziyan edebilir. Yahut yaptığı amelleri gözünde büyüterek kendini başkalarından üstün görebilir. İşte nefsin bu ve benzeri hilelerini terk edebilmesi ancak kalbin seviye kazanmasıyla mümkündür. Tasavvufun gayesi de kalbe bu olgunluğu kazandırabilmektir. Nitekim bu kemalatı kazanmış olan hak dostları takva üzere bir kulluk hayatı yaşayıp Allah yolundaki gayretlerin en güzelini göstermelerine rağmen yine de kendilerini hiçbir şey yapamamış aciz bir mücrim gibi görmüşlerdir. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi, "O erler ki gönül fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar." Yunus Emre Hazretleri buyurur, "Ne ilmim var ne taatim, ne gücüm var ne takatim. Meğer senin inayetin ede yüzüm ak çalabım." Yunus Emre Hazretleri bu ifadeleriyle bizlere nebevi ahlaktan yansıyan mühim bir kulluk edebini talim etmektedir. Buysa dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuz için ilmimize, amelimize, sıhhatimize, gücümüze, imkanlarımıza güvenmeyip her daim Cenab-ı Hakk'ın lütfuna sığınmamız gerektiğidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına, "Orta yolu tutunuz, dost doğru olunuz, biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez," buyurmuşlardı. Sahabiler, "Siz de mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü?" diye hayretle sordular. Efendimiz, "Evet, ben de kurtulamam. Ancak Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlamış olursa o başka," cevabını verdi. Unutmayalım ki dualarımız gibi bütün amellerimiz de Cenab-ı Hakk'ın kabulüne muhtaçtır. Cenab-ı Hakk'ın affı, mağfireti, merhameti, lütuf ve inayeti tecelli etmezse kulun ne kadar salih ameli ve hayır hasenatı olursa olsun bir kıymet ifade etmez. Zira salih amellerin gayesi de ilahi rahmeti celbedebilmektir. Nitekim Yunus aleyhisselam balığın karnına düştüğünde dertli dertli Rabbine dua ve istiğfarda bulunmuştu. Fakat Cenab-ı Hak onun bu yakarışlarının dahi kabule muhtaç olduğunu ifade sadedinde, "Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı," buyurmuştur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın nimet ve inayeti yetişmezse kulun amellerinin de bir faydası olmaz. Zira Cenab-ı Hakk'ın bizim hiçbir amelimize ihtiyacı yoktur. Fakat bizim o salih ameller vesilesiyle Rabbimizin affını, mağfiretini, rıza ve muhabbetini dilemeye, ona yaklaşmaya ve onun dostluğundan hisseler almaya ihtiyacımız sonsuzdur. Bunun için kulluk vazifelerimizi elimizden gelen en güzel şekilde ifa etmeye gayret gösterdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerine mukabil bu amellerimizi bir hiç olarak görmeliyiz. Aciz bir kul olduğumuzun şuur ve idraki içinde Cenab-ı Hakk'ın merhametine sığınmalıyız. Nitekim büyük hak dostlarından Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin manevi evlatlarına ve kardeşlerine yazdığı mektupları bizlere kulluk edebi hususunda müthiş bir ders vermektedir. Öz kardeşine yazdığı bir mektupta kendi haleti ruhiyesini şöyle hulasa eder. Allah Teala'ya yemin ederim ki annem beni doğurduktan bugüne kadar Allah katında makbul ve muteber olup hesabı sorulmayacak bir tek hayır işlediğime inanmıyorum. Halid-i Bağdadi Hazretleri böyle buyurduktan sonra da şu izahı yapar. Eğer kendi nefsini bütün hayır işlerde iflas etmiş olarak görmüyorsan, bu cehaletin en son noktasıdır. Eğer iflas etmiş olarak biliyorsan, Allah'ın rahmetinden de ümitsiz olma. Zira Allah Teala'nın fazlu keremi, kul için insanların ve cinlerin bütün salih amellerinden daha hayırlıdır. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet ancak onunla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp kazandıklarından hayırlıdır. Şeytanın akıllarıyla oynadığı kimseler gibi, Allah Teala'nın fazlına güvenerek ibadetlerde asla ihmal gösterme. Zikri kalbiyle murakabeye devam et. Yolda yürürken dahi ondan ayrılma. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olabilmek için iman, salih ameller, güzel ahlak lazımdır. Fakat kafi değildir. Yani bir kul ebedi kurtuluşu hususunda asla kendini garantide görmemelidir. Korku ve ümit duyguları arasında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden salih amellere, güzel ahlaka sarılmalıdır. Başta Rahman ve Rahim olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarından hisseler almaya çalışmalıdır. Bu uğurda elinden gelen bütün gayreti samimiyetle göstermelidir. Fakat kendi gayretine güvenmeyip, ''Ya Rabbi, senin lütfuna sığınıyorum, rahmetini ümit ediyorum.'' demeli, daima dua ve iltica halinde olmalıdır. Yunus Emre Hazretleri buyurur, ''Canını aşk yoluna vermeyen aşık mıdır? Cehdeleyip ol dosta ermeyen aşık mıdır? Nefs arzusundan geçip, aşk kadehinden içip, sohbetlerde baş çatıp durmayan aşık mıdır? Yunus indi ol dostun cefasına sabreyle, yüreğine aşk odun urmayan aşık mıdır? Zahiri ilmin vasıtası hocadır, mekteptir, kitap, defter, kalem vesairedir. Batıni ilmin vasıtası ise muhabbettir. Muhabbet de ispat ister, bedel ister. Zira muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Fedakarlıklarla ispatlanmamış bir muhabbetin samimiyetinden söz edilemez. Dolayısıyla ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum demekle iş bitmez. Bu sevginin evimize, işimize, çocuklarımızı terbiye edişimize, çevremizle münasebetlerimize, toplumdaki tercihlerimize, ibadet, muamelat ve ahlakımıza, Allah yolundaki her türlü gayrete fedakarca güç verişimize, velhasıl hayatımızın her safhasına aksetmesi gerekir. Zira gerçek bir muhabbette sevilenin hususiyetleri sevene sirayet eder. Allah ve Resulünü seviyorsak, Kur'an ve sünnet istikametinde bir yaşayışımız olmalıdır. Allah ve Resulünün sevdiklerini sevmemiz, yerdiklerini yermemiz gerekir. Dilimizdeki Allah'a ve Resulullah'a muhabbet ikrarını, hal ve davranışlarımız tasdik etmek yerine tekzip ediyorsa, Allah korusun, bunun neticesi ebedi bir hüsran olur. Nahşebi Hazretleri'nin naklettiği şu kıssa bu hakikatin ne güzel izah eder. Bir genç padişahın kızının kapısına gelmiş ve ona aşık olduğunu söylemişti. Haber kendisine iletilince padişahın kızı kapıya geldi ve gence ''Al şu 1000 dirhemi de bir daha bana da sana da zarar verecek böyle bir şey söyleme.'' dedi. Genç vazgeçmeyince, öyleyse 2000 dirhem al teklifinde bulundu. Genç her seferinde teklif yükselmesine rağmen davasından vazgeçmedi. Padişahın kızı neredeyse gencin samimiyetine inanıp kalbi ona meyledecekti ki, son olarak bir de 10.000 dirhem teklifinde bulundu. Bu meblağ karşısında adeta kendini kaybeden genç teklifi kabul etti. Padişahın kızıysa hem üzüldü hem de öfkelendi. "Bu nasıl bir sevgidir ki gözün para pulla kamaşıp beni görmez oldu? Beni başkasına tercih edenlerin cezası nedir biliyor musun?" dedi ve sevgisinde samimi olmayan genci şiddetle cezalandırdı. Bir hak dostu bu kıssayı işitince düşüp bayıldı. Kendine geldiğinde şöyle dedi: "Ey insanlar! Bakın dünyada sahte sevgilerin başına neler geliyor. Ya hakkı sevdiğini iddia edip de ondan başkasına yönelendirin başına ahirette neler gelmez ki?" Dolayısıyla samimi bir mümin Allah ve Resulullah sevgisini bütün fani muhabbetlerin üstünde tutmalıdır. Ayrıca aşk ve muhabbetin ruhları pişirip olgunlaştıran ağır imtihanları bulunduğunu hatırından çıkarmamalıdır. Bu uğurda karşılaşacağı dünyevi cefaları safa, zahmetleri rahmet, meşakkatleri lezzet olarak telakki etmelidir. Sevgisi uğruna zehirle pişmiş aştan yese yüzünü buruşturmamalı, çile ve ızdıraplara sabretmelidir. Zira gerçek manada seven bir insan, sevdiği yolunda fedakarlıkta bulunmayı canına minnet bilir. Nitekim ashab-ı kiram bu aşk, vecd ve şevk içinde, "Canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah" dediler. Efendimizin İslam'a davet mektuplarını uzak diyarlara iman vecdiyle taşıdılar. Kelle almaya hazır cellatların önünde hiç çekinmeden Allah Resulü'nün mektubunu krallara okudular. Medine'de hurma bahçelerinin gölgeliklerinde oturmak varken binbir meşakkate katlanarak Çin'e, Semerkand'a, Afrika'ya gittiler. İstanbul'a geldiler. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil yolunda hiçbir gayret ve fedakarlıktan yılmadılar, yorulmadılar. Böylece Allah ve Resulüne olan muhabbetlerindeki samimiyetlerini ispat ettiler. Bu halin en güzel misali ise Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'e duyduğu eşsiz muhabbet, sadakat ve teslimiyetidir. Nitekim bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ebubekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından faydalanmadım." buyurmuştu. Ebubekir radıyallahu anhsa bu iltifatkar sözler karşısında son derece duygulanarak gözyaşları içinde, "Ben de malım da hepsi size ait değil mi ya Resulallah?" dedi. Bu suretle kendisini bütün varlığıyla Peygamber Efendimiz'e adadığını ve onda fani olduğunu ifade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde de kendisine duymamız gereken muhabbetin seviyesini şöyle beyan etmişlerdir: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizden biriniz ben kendisine anasından, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakiki manada iman etmiş olamaz." İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle bir aşk ve muhabbetle tabi olmalıyız. Onu gönül tahtımızın sultanı ve hayatımızın rehberi kılmalıyız. Çünkü onu sevmek bize farz kılınmıştır. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur: "De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez." Bu itibarla bizler de halimizi muhasebe etmeliyiz. Allah'ı ve Resulünü seviyorsak, bu uğurda ne kadar gayret ve fedakarlık gösterebiliyoruz? Resulullah Efendimiz'e ne kadar benzeme gayreti içindeyiz? Yaptığımız her iş ve davranışta, Allah Resulü şimdi benim yanımda olsaydı, bu halime tebessüm eder miydi hissiyatını ne kadar taşıyabiliyoruz? Ashab-ı kiramın, Evliyaullah'ın halleriyle hallenmeye, ahlaklarıyla ahlaklanmaya, hayat ve hadisata onların gönül gözüyle bakabilmeye, onlarla istikamet beraberliği içinde olmaya ne kadar gayret ediyoruz. Rabbimiz cümlemize imanda sadakat, ibadette ihlas, muhabbette samimiyet ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2020 sayısında Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler, Yunus Emre Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.